bu sefer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin ve Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir şeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Merhabalar efendim. Bugün 26 Temmuz 2022 günlerden salı. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız Eksen'de. Gündem tabii Ukrayna operasyonunun yankıları, dünya ekonomisi, tahıl krizi, pek çok başlık var. Bugün de aktaracağım sizlere geçtiğimiz hafta Cuma günü İstanbul'da Ortak Koordinasyon Merkezi'nin kurulacağı ve Ukrayna tahılının ve tabii ki Rusya'nın da BM ile anlaşması var. Dünya piyasalarına ulaştırılmasını içeren anlaşma imzalanmıştı. Bununla ilgili Koordinasyon Merkezi'nin faaliyetine başladığı haberi geldi. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nden, Rusya'dan Afrika turunu sürdüren Rusya Dışişleri Bakanı'ndan da açıklamalar var. Aktaracağım sizlere. Amerikan yönetimi alternatif B planları geliştirmekten bahsediyor. Milli Savunma Bakanı'nın temasları var Amerika ile. Bugün az önce gelen haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Tahran'da henüz yeni buluştuğu Rusya Devlet Başkanı ile görüşmek üzere Ağustos başında, 5 Ağustos tarihi verildi, Soçi'ye gideceği yolunda. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin geliştiği bir süreç yaşadığımız aşikar. Tabii Amerikan yönetiminin tepkileriyle birlikte bunları aktarmaya başlayacağım. Avrupa'da notlar var, onları da yine aktaracağım. Joe Biden COVID-19'a yakalanmıştı ama video konferans yoluyla çalışmalarını, başkanlık çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle bu hafta onun gündeminde Çin lideri Xi Jinping'le görüşme var. Görüşeceğini kendisi söyledi. Bir dizi mesajı da var. Özellikle çip üretimiyle ilgili Çin'le bir rekabet hali de var ve Çin'e bağımlılık tartışmaları var. Dünya ekonomisi, ekonomik durum Amerika dahil olmak üzere resesyonla ilgili epeydir analizler yapılıyor. Bu hafta sonu Eksen'de Cuma günü bu meseleyi de konuşmak istiyorum. Bu hafta bitmeden IMF'den 2023 için resesyon riskinin yüksek olduğu açıklaması geldi. Ama Beyaz Saray biz resesyon var demeyeceğiz diyor. Bu hafta gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıklayacaklar. Biden de aynı şeyi söyledi. Avrupa'nın derdi ise daha başka, Ukrayna kriziyle bağlantılı olarak enerji sorunu. Avrupa Enerji Bakanları Avrupa Birliği'nin toplandılar ve %15'lik bir gönüllü indirim tartışmaları vardı. Kazan kaldırılmıştı aslında ama dönem başkanı bir orta formül bulmuş gözüküyor. Anlaştık diyorlar. Ancak Gazprom'un özellikle Kanada aracılığıyla tamiri yapıldıktan sonra gönderilen türbinler Rusya'ya ulaştığı söyleniyor. Gerekli belgeler tabii ki, teknik meseleler bunların içerisinde. Fakat yeni türbinlerin bakımları var ve gaz verilmesinde yine azaltma gidildi. Avrupa'da bir panik yaşandığı anlaşılıyor. Oradan da notları size aktarmaya çalışacağım. Türk dış politikasında tabii bu tahıl meselesiyle birlikte bir de Irak'la yaşananlar var. BM Güvenlik Konseyi dün saldırıyı kınayan bir açıklama yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları oldu dün akşam TRT'de. Bu konuda da tabii Türkiye kendisi saldırıyı doğrudan bir üstlenme yoluna gitmiyor. Daha ziyade PKK'nın gerçek yüzünün görüldüğünü söyledi Cumhurbaşkanı. Çok tartışmalı bir durum var. Türkiye kamuoyunda da tartışılıyor. Nasıl bakmak lazım? Türkiye'nin Irak'ta çok uzun süredir bir varlığı var. Bu konuyu tekrar bugün ele almak istiyorum. Hüsnü Mali, gazeteci yazar ünlü, program konuğum olacak. Biraz tabii Türkiye'nin son dönemde Orta Doğu'da yeniden ilişkileri normalleştirme girişiminde bulunduğu bir dönemde böyle bir şey olması dikkat çekici. Irak ordusu da dün açıklama yaptı. Federal ordunun Türkiye'nin bu işi yaptığı teknik olarak sonucuna vardığı da duyuruldu. Suriye lideri ise Cezayir Dışişleri Bakanı'nı ağırladı. Oradan da notlarım olacak. Hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Sputnik web sitesine girerseniz, radyo ikonunu tıklarsanız Türkiye'nin her yerinden bizi rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Cep telefonu uygulamasıyla aynı şekilde. Ayrıca şimdi birazdan linkini de aktaracağım. Eğer Telegram hesabınız varsa son dönemde Telegram hesabından çok rahatlıkla erişilebiliyor. Hem izlemek hem dinlemek bakımından Telegram hesabının linkini de buradan sizinle paylaşıyorum. Ve Eksen'e başlıyorum. Evet, şimdi Ukrayna sahasında çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde bir karşı saldırı girişimi oldu ama engellendiği, Rusya'nın Bryansk bölgesine saldırısında ise 4 kişinin yaralandığı gibi bilgiler aktarıldı. Aynı zamanda yabancı lejyonu Rusya açısından önemli bir problem bu. Onların geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu en az 40 paralı asker Polonya'dan olduğunu söylüyor Rusya makamları. Ölenlerin bunların ortadan kaldırıldığı açıklamaları var. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna tarafının yeni bir kimyasal provokasyon hazırlığı içerisinde olduğunu, Slavyansk bölgesinde yapacaklar 120 tondan fazla heksan türü kimyasal madde yüklü tanker patlatılacak, sonra da Rusya yaptı denilecek diyorlar. Bu tarz konularda sık sık açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Ayrıca bir de önemli bir santral Avrupa'da, hatta Avrupa çapında bir santral, Zaporijya santrali, nükleer güç santrali, burasının da olası provokasyonların hedefi olabileceği, bunun da bütün Avrupa'yı etkileyeceği yolunda açıklamalar yaptılar. Sağdaki gidişat devam ediyor ama tabii Batı medyasına çok da yansımıyor bütün bunlar. The Times gazetesi bir makale yayınlamış. Dikkat çekici olduğu için aktarıyorum bunu. Genellikle böyle şeyler çıkmıyor çünkü Batı medyasında. Rod Lider isimli bir yazar kaleme almış ve Rusya'nın Donetsk ve Lugansk güçleriyle birlikte müttefik güçler olarak Ukrayna'da elde ettikleri büyük başarıların kasti bir biçimde gizlendiğini söylemiş. Aslında sağda haritalarını çizenler var, buraya da yansıyor. Evet, Ukrayna tarafı tabii Avrupa ve Batı'nın katkılarıyla savaşı devam ettiriyor diyebiliriz. Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu en son 1 milyar euroluk bir tahsisat daha yaptı Ukrayna tarafına. 7.1 milyon dolarla da yeni İHA'lar satın alacaklarmış Ukrayna ordusuna. Herkesin dikkati daha çok Ukrayna sahasından, Donbas sahasından değil, Karadeniz'de tabii ki. Bu ortak koordinasyon merkezi tahıl anlaşması dünyada acayip bir gıda krizi patlak verdi bir anda. Herkes bunu konuşmaya başladı. Aslında hepimiz biliyoruz ki Dünya Tarım Örgütü çok önce pandemi sürecinde, pandemiden çıkıştan itibaren küresel gıda krizi, pek çok faktör var burada. Ukrayna'nın tahılı değil, dünyanın en baş tahıl üreticisi değil zaten Ukrayna, ama tabii ki bu Batılılar tarafından operasyonla bağlantılı biçimde sunuluyordu. Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'da imzalar atıldı. Ukrayna ve Rusya ayrı ayrı BM ve Türkiye'nin de kolaylaştırıcılığında anlaşmalarına imzayı koydular. Dün aktardım size detaylı bir biçimde. Bugün itibariyle bir koordinasyon merkezinin faaliyetlerine başladığı yolunda Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Öncü bir Rus uzman grubu da İstanbul'a geliyor ve burada tabii işte gemilerin, geri dönen tahıl gemilerinin Ukrayna kendi mayınlarını temizleyecek. Hepsini de değil, bir koridor açılacak, oradan çıkartılacak. Sonra gemiler geri dönerken de silah olmamasına dikkat edilecek. Rusya cumartesi günü Amerika'nın verdiği Harpun sistemlerini Odessa limanında vurmuştu. O yüzden tabii bir tartışma da kopmuştu ama anlaşmada askeri hedeflerin vurulmayacağı gibi bir ibare bulunmuyor. Sadece tahıl siloları ve tahılı kapsıyor. Odessa'da Ukrayna tarafının açıklaması var tabii. bu hafta Odessa'daki Odessa bölgesinde bir limandan Chernomorsk limanından başlatacaklarını duyurdular. En az 1 milyar dolar gelir sağlayacağını söylüyor Ukrayna Altyapı Bakanı. Bu sayede Birleşmiş Milletler de tabii bu arada birkaç gün içerisinde harekete geçirmesini beklediklerini duyurmuştu. Tabii anlaşmanın hedefine ulaşması ve bozulmaması hassasiyetini Birleşmiş Milletler'in dile getirdiğini söyleyebiliriz. Sergey Lavrov bu konuda tabii açıklamalar yaptı. Afrika ziyaretinde Kongo ayağında konuşmuş. Burada açıkça dün aktarmıştım size Odessa'da düzenledikleri saldırının askeri hedefleri vurduğunu ve liman kentinden tahılın çıkartılmasını engelleyecek bir şey olmadığını kendisi söyledi. Sorular üzerine artık Amerika'nın gönderdiği harpunların Rusya için tehdit olmaktan çıkarıldığını ve Donbas için dile getirdi. Tabii Amerikan yönetimi ise bunun üzerinden başka bir anlatı sunuyor. İlk başta Uluslararası Kalkınma Bakanı USAID kısaltması Samantha Power bir açıklama yaptı. Bu insani emperyalizm dediğimiz meselede çok önde gelen bir isimdi. Obama yönetimindeki görevi sırasında kendisi. Bu konuda kendisi açıklama yapmış ve diyor ki karayolları, demiryolları, nehir yolları üzerinden B planımız var. Zaten bu yollar açıktı bu arada. Bugüne kadar kapalı değildi Ukrayna'nın. Neden şimdi bunu bu şekilde sunduklarını doğrusu anlamak mümkün değil. Tuna Nehri üzerinden tahıl çıkartıldığı bilgileri de yansımıştı. Ama tabii miktarı ayrıca tartışma konusu yapılabilir. Samantha Power bu konuda acil durum planı hazırlıyoruz. Yani bu plan işlemeyecek. Biz bir B planı hazırlıyoruz. Vurgusu yapmış. Amerikan Dışişleri Sözcüsü Ned Price da bu konuda konuştu. O da tabii en etkili olarak Karadeniz'den çıkartılabilir diyor. Ama B planından o da bahsediyor. B planı demeyeceğim diyerek bahsediyor. Samantha Power B planı dedi. Böyle enteresan karışık bir resim oluştu. Tabii Amerikalılar aslında kendilerinin dahil olmadıkları, silah sistemi de gönderemeyecekleri, Karadeniz'e çıkışlarının da bulunmayacağı böyle bir plandan yeterince hoşnutlar mı? Yoksa dünyada işte üçüncü gelişmekte olan ülkeler ve yoksul ülkelerde gıda krizinin çözümüne katkı yapacak memnunuz açıklamalarında samimiler mi? Orasını tam olarak bilemiyoruz elbette. İbrahim Kalın'ın açıklamaları var. Tebrik etmekle kalmasın uluslararası toplum. Bu konuda olumlu adım da atmaları gerekiyor diye vurgu yaptı. Tabii İbrahim Kalın herhangi bir saldırı olmaması lazım. Biz taraflarla konuşuyoruz diye CNN International'a açıklamalar yapmış. Umarım cumartesi düzenlenen tek saldırı olarak kalır diye de eklemiş. Saldırı başta da belirttiğim gibi Rusya tarafından silo ya da tahıllara değil, Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği Rusya'nın askersizleştirme, demilitarizasyon hedefiyle bağlantılı olduğu açıklaması getirilmişti. Ama İbrahim Kalın bu şekilde formüle etmişti. Bir mayınların döşenmesi, mayınların kaldırılması, Türkiye'nin Ukrayna tarafı bu işte sorumluluğu üstlenmiş durumda, Türkiye'nin yardımcı olacağını da dile getirmiş, başka yardım istenirse diye. Çok iyimser gözükmek istemiyorum diyor İbrahim Kalın ama bu hani tahıl anlaşması belki bir takım görüşmelerin yeniden başlamasını sağlayabilir gibi. Bana da çok iyimser gibi geldi doğrusunu söylemek gerekirse. Rusya tabii Amerika'nın bu Ukrayna çözümünde biraz tahıl meselesine devre dışı kalmaktan, Türkiye'nin ve Rusya'nın öne çıkmasından rahatsızlık duyduğu şeklinde yorumluyor bu olup bitenleri. Savunma Bakanı hem Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü hem de Hulusi Akar'la Lloyd Austin'le Pentagon şefiyle tahıl sevkiyatı en başta. Tabii başka meseleler de var. Türk-Yunan ilişkileri, Suriye meselesi, F-16 tedariki bir türlü çözümlenmeyen, en son Yunan hava sahasının tanınması gibi 10 mil yani sanki o şarta bağlıyormuş gibi algılanan meseleleri görüşmüşler. Şimdi tabii asıl dikkat çekici ziyaret 5 Ağustos'ta olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gidecekmiş. Yeni açıklandı bu. Daha Tahran'da da Astana zirvesinde yeni buluşmuşlardı. Bir ay geçmeden yeniden ikili ve bölgesel görüşmeler için Rusya'ya gitmiş olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, şimdi Ukrayna kriziyle ilgili birkaç not daha aktaracağım. Finlandiya'da aralarında sosyal demokratlar, gerçek Finler, merkezciler, yani aslında sağı solu diyelim komünistler dışında Rusya vatandaşlarına turist vizesi verilmesini yasaklamayı tartışıyorlar. Ne kadar şahane. vatandaşlar. Yani bakın yönetim falan değil yani. Acayip bir ırkçılık Avrupa'yı sarmış durumda. Tabii Kremlin'den bu konuda olumsuz tepki veririz diye hemen Dmitri Peskov'dan açıklama geldi. Duygusal davranabilir bunlar şeklinde de kendisi eklemiş vaziyette. Bu arada Gerhard Schröder'in eski Almanya Başbakanı da Moskova'da olduğu bilgisini aldıklarını söylemiş. Putin'le görüşür mü görüşmez mi o henüz belli değil deniliyor. Bu enteresan tabii. Almanya'da Rusya'ya çok yakın olmakla suçlanmıştı Gerhard Schröder, Almanya'nın eski şansölyesi. Rusya'nın Yunanistan, tabii dost olmayan ülkeler, hasım ülkeler arasında sokuldu. Yunanistan Rusya'ya yakın bir ülke oldu hep çok uzun bir süre boyunca. Rusya'nın Yunanistan Büyükelçisi Andrei Maslov açıklama yapmış. İkili ilişkilerin tamamen sıfırlandığını söylemiş Yunanistan'da. Çok enteresan hakikaten. Tabii Mitsotakis yönetimi özellikle Amerika ile yenilenen savunma anlaşmasıyla birlikte Amerika'ya Yunanistan'ın topraklarında sadece işte Girit'te Mirit'te var olan üslerin güncellenmesi değil, çok geniş bir hareket alanı sağlamıştı Dede Ağaç'la birlikte. Bu çok önemli. Bir de tabii bu konuyu da ayrıca daha eğilmek lazım. İsrail meselesi malum hem Ukrayna'da hem Rusya'da azımsanmayacak bir Yahudi nüfusu var ve özellikle İsrail'le de yakın bağlar var. Bütün ilişkiler hep bir şekilde dengeli yürütülür. Çok uzun süredir geçerli olan bir şey. En son tabii bütün dikkatler Rusya Federasyonu'nun aldığı bir karara çevrilmişti. Sohnut, Yahudi Ajansı diye biliniyor. Aslında İsrail'e göçleri organize eden dünya çapında küresel bir kuruluş. Çok uzun zamandır ve Rusya Federasyonu'nda da Sovyetler Birliği'nin çöküşü sürecinde Gorbaçov'un da onayıyla faaliyetlerini sürdürdü. İşte o kapatıldı. Tabii İsrail'den tepki geldi. Yair Lapid başbakan eleştirdi bunu. Diasporanın İsrail'e bağları açısından önemli bir mekanizma olduğunu belirtmek gerekiyor. Rusya'da da tabii bunun başkanı, Rusya kolunun başkanının geçmişte Amerika'da da mütevelli heyetinde yer aldı ve belki biraz sanıyorum Amerika ile bağlantılı değerlendirmeler olduğu anlaşılıyor burada. Bugün Maria Zaharova'nın açıklamaları olduğunu belirtmek lazım. Yapıcı olmayan İsrail yönetiminden, Tel Aviv yönetiminden taraflı, objektif olmayan söylemler işittik. Anlaşılmaz ve garipti diye vurguluyor Rusya Dışişleri Sözcüsü. Bunun tabii özellikle Suriye sahasındaki İsrail'in hareketlerini ne kadar etkileyeceği, herkes bir yandan buna da odaklanmış durumda. Rusya Adalet Bakanlığı bu kurum içerisinde bir takım Rusya vatandaşlarıyla ilgili bilgiler sağladığı gerekçesiyle soruşturma başlattığı anlaşılıyor. Bunun sonucu olduğu anlaşılıyor. Yunanistan'dan sonra İsrail'de hakikaten dikkat çekici bu bağlamda. Evet. Şimdi bunun dışında Britanya iki başbakanın iki finalisti dün televizyon düellosunda karşı karşıya geldiler. Birisi Hindistan asıllı Rishi Sunak, diğeri meşhur Dışişleri Bakanı Liz Truss. Baltıklarla Karadeniz'i karıştıran diyelim. Oxford mezunu bu arada kendisi ama diplomada yazanlar her şeyin altını doldurmaya yetmiyor tabii. Vergi konusunda kıran kırana kapışmışlar. Enflasyonu kontrol altına alma. Boris Johnson'ın yerine Muhafazakar Parti'nin iki ismi 5 Eylül'de parti belirleyecek, parti üyeleri belirleyecek. Epey bir kavga gürültü olmuş ama hakikaten Sputnik haberinde çok güzel tutmuş. Grev yasaklamaya gelince ikisi de birleşmişler. Efendim sendikalar yasasında değişiklik yapmayı öneriyor Liz Truss. Böylece asgari hizmetler garantiye alınacak, riske atılmayacak, endüstriyel eylem olmayacak vesaire. Böyle bir tartışma aralarında dönmüş. Çin ve Rusya'yı da tartışmışlar burada. İkisi de tabii ki şahinlikte birbirleriyle yarışıyorlar. Çin ve Rusya düşmanlığı konusunda hem Hindistan asıllı başbakan adayı hem de Liz Truss. Evet, Rusya Güvenlik Konseyi NATO Rusya'ya yönelik NATO'nun askeri tehdit oluşturma çabalarını arttırdığı tespiti yapmış. Bilim kurulu toplantısı yapılmış Moskova'da ve özellikle de Madrid zirvesi değerlendiriliyor Kuzey Atlantik İttifakı'nın. Amerikan çıkarlarını, kolektif batının çıkarlarını yerine koydukları saptaması var burada. Ve buradan bir takım öneriler Rusya hükümetine çıkartılmış durumda. Kiev yönetimiyle temaslar Rusya Federasyonu pek kimsenin umduğu şeyler değil. Daha çok Britanya'ya da bağlanıyor. Boris Johnson malum artık başbakanlığı bir şekilde vekaleten Eylül başına kadar bu şekilde vasfı var ama veda edecek. Onun Zelenski yönetiminin Rusya ile barışma için masaya oturması konusunu yasakladığı herkesin dilindeki söylem. Sergey Lavrov Afrika turu bağlamında Uganda'ya geçmiş Kongo'dan ve orada demiş ki yani biz biliyoruz Kiev'deki yönetime bizimle müzakere etmelerini yasakladı Amerika ve Britanya. Bu tabii Rusya tarafının saptaması. Bayağı bu arada Kahire'ye gitmişti. Kahire'den Kongo'ya geçmişti. Orada Arap Birliği yetkilileriyle de temasları oldu. Sergey Lavrov'un tabii Amerikan yönetimi Rusya yetkilileri tecrit oldu diye bir vurgu içerisindeler. Ve Rusya Dışişleri Sözcüsü de onlara yanıt vermiş. Hayal mahsulü herkes. Hakikaten görüntüleri de var bu arada. Sergey Lavrov'un sadece Kahire'de Mısır yetkilileri değil, Arap Birliği yetkilileriyle bir araya gelmesi, Afrika ziyareti vesaire zamanlaması enteresan tabii, bunu da belirtmek gerekiyor. Bu arada Joe Biden Orta Doğu turundan sonra COVID-19'a yakalanmıştı, aktarmıştım size. Fakat durumu iyi. Doktoru Kevin O'Connor açıklamış. Semptomların neredeyse tamamı geçti. Biraz işte öksürüğü var filan deniliyordu. Her geçen gün sağlık durumu iyi gidiyor. Biden tabii video konferans yoluyla işlerini yürütüyor. Başkanlık görevlerinde. Bu haftada Amerika'da yurt içi hasıla verileri açıklanacak. Gayri safi. Ve burada tabii Amerikan kamuoyunda resesyon tartışmaları var. En son IMF resesyon riskinin 2023'te genel olarak tabii ki önemli düzeyde olduğu yolunda uyarısı var. Ama Beyaz Saray'dan sözcü açıklama yaptı. Hayır, biz resesyon demeyeceğiz dedi bu verilere. Joe Biden da resesyona girmeyeceğiz diye bir ifade kullandı. Amerika'da mesela ünlü perakende devi Walmart kar tahminlerini düşürmüş. Enflasyon yüzünden bunu yapıyorlar. Ayrıca tabii ki tüketicilerin alım şeylerinin düştüğü, alışkanlıklarının değiştiği ve düştüğü vurguları yapıyorlar. Biden'ın tabii ekonomideki karnesi çok parlak gözükmüyor. Avrupa'daki kadar değil belki Amerika'nın durumu. LNG'sini de satıyor çünkü ama sıkıntıları eksik değil Amerika'da. Bütün bunlar olup biterken Joe Biden'dan Çin lideriyle görüşeceğim diye bir açıklama gelmişti bu hafta içerisinde. Artık yarın mı olur, öbür gün mü olur bilmiyorum ama Kongre'ye de çip yasa tasarısını en kısa sürede geçirin diye çağrı yaptı Joe Biden. Tabii çip denildiği zaman Çin'e bağımlı bir Amerika Birleşik Devletleri var ve bunu aşmaya çalışıyorlar. Yarı iletken fabrikalarının kurulumunu destekleyecekler. İşte vergi indirimi, yani Amerika'da çip üretilsin ve bu bağımlılıktan çıkılsın maksat, bunu söylüyorlar. Ama Wall Street Journal'daki habere bakılırsa Çin zaten yani 2024 senesine kadar 4 yılda 31 büyük yarı iletken fabrikası kurmayı planlıyormuş. Yani atı alan Üsküdar'ı geçmiş gibi gözüküyor. Bakalım Amerika'nın çıkartacağı yasa kendi dertlerine deva olacak mı? Çin'le asıl problemleri tabii Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapacağı söylenen Temsilciler Meclisi Başkanı Amerika'da ziyaret. Çin'den çok net bir tepki geldi. Güçlü tedbirler alırız dediler. Uçuş yasak bölge bile uygulayabilir Çin deniliyordu. Ben aktarmıştım size. Çin bu açıklamayı tekrarladı. Eğer giderse son 40 yılda en üst düzeyde Amerika'dan Tayvan'a ziyaret gerçekleşecek. Bu arada tabii böyle atıp tutuluyor Çin'le ilgili ama Nancy Pelosi'nin eşi de Çin piyasasından bolca karlar eden birisi. Rivayet. Okey efendim. Velhasıl Tayvan'a gidecek. Tayvan'da şimdiden hava saldırısı sirenleri Taipei'de duyulmuş falan, böyle tatbikatlar yapıyorlar. Çin ordusu bize saldırır saldırmaz vesaire diye. Tayvan malum, Tayvan da Çinli bu arada. Milliyetçi Çin diyebiliriz. Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley de Çin'i eleştirmişti, aktarmıştım size. Ve dikkat çekici olan Çin Savunma Bakanlığı'ndan sert bir tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın dışında Çin Dışişleri Amerikan yönetimini eleştirdi. Özellikle bir Belfast Başkonsolosu gerçekten bir görsel hazırlamış. Zhang Meifang isimli başkonsolos. Orada Mike Pompeo'nun CIA başkanı iken söylediği yalan söyledik, aldattık, çaldık sözleri var. Kendi ağzından, ben videosunu dinlemiştim vaktiyle. Ulusal Güvenlik Danışmanı eski John Bolton'ın darbeyi planlayan birisi olarak, darbe yaptırmak zor iştir Amerika'da 6 Ocak Kongre baskını konuşurken söylemişti. Bir de James Woolsey, yine CIA'nin eski başkanının, seçimlere müdahale konusunda böyle nam nam nam falan yaptığı bir şey, onları birleştirmiş. Bakın işte Amerika böyle yalan söylüyor, aldatıyor, çalıyor tarzında bir sunum yapmış. Çin Savunma Bakanlığı ise Amerika'ya değil ama Japonya'ya. Son dönemde Amerika ile hep iyi bir müttefiki tabii, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri, ama daha da militarize olan demek lazım Japonya için. Bir savunma beyaz kitabı Japonya yayınlamış. Çok dikkat çekici bu beyaz kitap. Çin'le ilgili, Çin'i saldırgan gösteren tanımlar. Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde anlaşmazlık alanları var tabii. Çin Savunma Bakanlığı doğrudan buna yanıt vermiş. Dışişleri de değil artık, Çin Savunma Bakanlığı doğrudan böyle açıklamalar yapıyor. Ve Japonya'yı biraz tabii tarihine bakmak, işgal tarihinden ders almak gibi eleştiriler getirmişler. Çin'in bu arada bir başka ziyaretçisi de G20 zirvesine ev sahipliği yapacak. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo var. Onu da aktarmış olayım. Evet, şimdi resesyon riski falan dedik. Avrupa'dan birkaç gelişme aktaracağım. Avrupa Konseyi öncelikle Rusya'ya yönelik yaptırımları 31 Ocak kadar uzattı. Zaten uzatmaları Allah'ın emri. Onun haricinde bir adım atmaları zor. Ama asıl problem ihracat lisansı gönderilmesine rağmen Gazprom'un kuzey yakın bir hattını tam yeniden eski kapasiteye döndürecek adımı atamaması. Tribün iadesiyle ilgili önce belgelerde var, Amerika ve Britanya yüzünden diye açıklama yapılmıştı. Daha sonra da o tribünün ulaştığı Finlandiya üzerinden söyleniyor. Ama bir başka tribün, tabii tribünler arızalanabilir nihayetinde. Pompalanan gaz hacmi yine yarı yarıya düşecek. Öyle gözüküyor. Bu 27 Temmuz itibariyle 33 milyon metreküp'e düşeceği yolunda açıklama geldi Gazprom'dan. Tam da Çin'e bu arada, Sibirya'nın gözü doğalgaz boru hattı, acayip Çin'e doğalgaz akmaya devam ediyor ama şey değil. Avrupa'ya öyle değil tabii. Dolayısıyla herkes ne oluyor diye Avrupa'da kaşları kaldırdı. %20'lik bir akış olacak bu gelişmeden sonra. İngiliz medyası hemen Avrupa'da panik başladı. Vurgulu açıklamalar yaptı. Yazılar, haberlere yer vermiş durumda. Tabii doğalgaz fiyatları 9 Mart'tan bu yana ilk kez 2000 doların üstüne çıkmış durumda. Avrupa'da enerji bakanları bugün Brüksel'de toplandılar. Gönüllü olarak üye ülkelerin, Avrupa ülkelerinin tüketimlerini %15 oranında kısılması. Başta İspanya, Portekiz, İtalya, Polonya, Yunanistan falan itiraz etmişti. Şimdi böyle orta formüller, anlaştıkları da söyleniyor. Çekya dönem başkanı böyle bir açıklama da yaptı ama mesela İspanyollar, biz buna başvurursak ekonomimiz patlar, yani sanayimiz durur gibi tepkiler göstermişti. Biraz böyle oranı galiba düşürecek, Çekya dönem başkanı olarak bu oranı düşürecek değişiklikler önermiş. Bunun üzerinde anlaştıkları anlaşılıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çek mevkidaşıyla görüşmesi sonrasında gaz kıtlığı bizi ayrıştırmayacak, Avrupa bölünmeyecek gibi bir açıklama yapıyor. Ama tabii bu anlaşmanın içeriğine bakmak lazım. Ben yayına girerken henüz tam içeriğini anlayamamıştım. O yüzden size aktaramıyorum. Sadece sunulan şeyleri görüyorum. Le Monde gazetesi Fransa'nın, bir Avrupalı diplomat konuşmuş. Artık yapabileceklerimizin sınırına ulaştık. Rusya'ya karşı yaptırımlarda daha fazla elimizden bir şey gelmez. Yedinci yaptırım paketi aslında yaptırımları tersine çevirme niteliği taşıyan bir yaptırım paketiydi. Tabii ki hiç oralara girmiyorlar ama durum böyle. Evet, burada Estonya'da 8. 9. yaptırım paketinde Rusya'dan doğalgaz ithalat yasağı gelebilir demiş. Yahu peki doğalgazı nereden bulacaklar? Yani kendileri kıvranıyorlar. Hakikaten bu küçük Baltık ülkelerindeki akıllara ben şaşıyorum. Ha, bir hakikaten alternatif kaynak yaratsalar tamam diyeceğiz ama onu da yapamıyorlar. Acayip tartışmalar kopuyor. Sonra böyle Estonya gibi ülkelerden birileri çıkıp yasaklayacağız falan gibi açıklamalar yapıyor. Gerçekten çok enteresan. Almanya'da nükleer enerji, ki veda etmişlerdi, ediyorlardı aslında. Son kalanları da ancak kademeli olarak terk etmeyi planlıyorlarmış. Tabii doğal olarak başka çaresi de kalmıyor efendim. Evet, Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti demiş ki Rusya dünyada Batı'ya göre daha akıllıca politika yürütüyor demiş. Çin'i de katıyor. Tabii ki İran'la dostluk anlaşması imzalamaları bunda etkili olmuş durumda. Daha bağımsız hareket etme bağlamında. Bir de bu notu aktarmış olayım size. Evet, Vatikan Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francesco Kanada'yı ziyaret etti. Katolik kilisesinin yatılı okullarda fiziksel şiddete ve cinsel istismara maruz kalan yerlilerinden özür dilemek için bir tövbe turu, tövbe haccı gibi bir ifade kullanıyorlar. Yerlilerle buluşmuş, işte Justin Trudeau, Kanada Başbakanı da bir araya gelmiş. En son skandal ortaya çıkmıştı Mart ayında. Aslında kiliseyle bağlantılı okullarda yerli çocuklara ne büyük eziyetler edildiği, hatta mezarları bulunmuştu. Gerçekten büyük bir skandal olmuştu. Bundan ötürü de özürlerini dile getirmiş. Kanada'da bir de silahlı saldırı dün British Columbia eyaletinde gerçekleşmiş. Papa'nın güvenliğini hemen sıkılaştırmışlar bu sebepten ötürü. Efendim, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Yunanistan'ı ziyaret ediyor bugün. Enerji, telekomünikasyon, askeri işbirliği. Zaten askeri konularda epey bir Ege'de tatbikat yapmışlardı 2021 geçen sene. Suudi Hava Kuvvetleri Patriot sistemleri işte Husilere karşı Yemen'de Yunan tarafı ilişkiler son derece yakınlaşmıştı. Dikkat çekiciydi. Zaten Muhammed Bin Salman'ın artık tecrit altında olmadığı söylenebilir Biden'ın da ziyaretinden sonra. İlk defa bir Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan Veliaht Prens bu cinayet sonrası bir Avrupa ülkesini, Yunanistan'ı ziyaret ediyor. Bir de tabii Akdeniz'in altından veri hattı geçirilmesi gibi bir takım anlaşmalara imza atacağı da belirtiliyor. Suudi Arabistan'ın bu arada İran'la Bağdat'ta uzlaşma görüşmeleri açıklandı. Dışişleri Bakanları düzeyinde olacakmış. Bu da dikkat çekici. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TRT özel yayınındaydı. Gündemle ilgili soruları yanıtladı. Tahıl koridorunu Türkiye'nin ne kadar kolaylaştırdığını, ne kadar önemli bir işlev gördüğünü söyledi. Tahran'daki üçlü zirvede önemli konuları ele aldıklarını söyledi. NATO konusunda, İsveç-Finlandiya üyelikleri konusunda, Madrid zirvesi konusunda Türkiye'nin onay vermeyeceğini, istediği talepleri yerine getirilmedikçe söyledi. Duhok saldırılarıyla ilgili ise Iraklı dostlarımıza ilettik. Yaptığınız açıklamalara dikkat edin dedi Cumhurbaşkanı. Bir yandan da bu işin tabii bir şekilde PKK'nın gerçek yüzünü gösterdiği saptaması yaptı. Topçu ateşi deniliyor. Irak ordusu dün açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanı açıklama yaptı. Türkiye ile ilgili BM Güvenlik Konseyi'nde de bir Türkiye doğrudan olmasa da bu olay Zaho'da 9 kişi 20 Temmuz'da hayatını yitirdi. Turistik bölge kınama haberi kararı çıktı. Evet, şimdi konuğuma dönmek istiyorum. Gazeteci yazar, ünlü gazeteci yazar Hüsnü Mahalli telefon hattımızın diğer ucunda. Hüsnü abi, hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk da nereden bu ünlü nereden çıktı onu anlamadım.
ünlü tabii, ünlü demeyecek
mi? Benim öyle
bir peki. Peki Hüsnü abi, peki sen nasıl istersen. Şimdi Hüsnü abi, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında pek çok vurgu vardı ama benim en çok dikkatimi çeken Zaho ile ilgili olanı oldu. Çünkü Türkiye'nin Orta Doğu politikalarında son dönemde bir değişiklik hepimiz gözlüyoruz. Biraz İhvan hattıyla herhalde bağlantılı görmek lazım. Körfez'le ilişkilerin tamiri, işte Mısır'ı, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ı, ziyaretler ve en sonuncusu tabii Veliaht Prens. Gerçi Joe Biden da parya yapacağız dediği Suudi Arabistan'a gitti. Böylesi bir ortamda bir tek Suriye'de görmüyoruz tabii hiçbir biçimde herhangi bir değişiklik. Fakat Irak'ta da bir tabii Türkiye'nin çok uzun süreli bir varlığı var. Birdenbire tam da böyle açılımlar yapılırken, işte Suriye'ye harekattan falan bahsedilirken bir anda Zaho olayı çıktı. Kimse de anlayamadı kim yaptı, ne etti. Çok da Türkiye kamuoyunda tuhaf bir biçimde de tartışılıyor. BM Güvenlik Konseyi kınaması geldi. Irak ordusu ilk defa ben hatırlıyorum, son yıllarda hiç hatırlamıyorum. Hani biz gelelim oraya diye Kürdistan bölgesel yönetimine. Nedir bu olay sence? Yani nereden çıktı şimdi böyle bir şey başımıza?
Vallahi bir yerden çıktı. Şimdi ama nereden çıktı, nasıl çıktı çok önemli değil. Önemli olan şu anda Irak'ta genel kanı herkes açısından, yani Türkiye'nin müttefiği olarak kabul ettiğimiz Mesut Barzani dahil, parlamento başkanı Halbusi ki Türkiye müttefiğidir ileri temsilen, evet, ve diğer gruplar hepsi, ama enteresan bir şekilde ilk defa Irak'ta bütün gruplar, bütün partiler hükümet, cumhurbaşkanı, parlamento, genelkurmay, istihbarat, kim gelse hepsi yıkılsa Türkiye karşı da bir tavır aldı. Bu çok enteresan. Bir. İkincisi, olayın olduğu anda, yani olaydan atıyorum işte bir saat sonra, iki saat sonra, üç saat sonra hiç kimse tartışmadı bile Irak'ta. Bu tamamdır, %100 Türkiye'den vuruldu dediler. Nitekim de işte dün Genelkurmay'ın parlamentoda yaptığı konuşmada, parlamentoda yaptığı o konuşmayı, dedi ki yaptığımız bütün araştırma, inceleme, teknik analizler, işte şu mesafeden vuruldu, işte şu çapta bir topçu falan, bildiğimiz hikayeler. İşte 7 kilometre uzaklıkta orada Türkiye topçuları var, başka kimse de yokturdur, başka kimse de yapamaz, Türkiye yaptı dedi. İşte senin dediğin gibi olay zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderilmişti, çok sert açıklamalar yapıldı, Arap Birliği'nden yapıldı, işte başka ülkelerden yapıldı, Arap ülkelerinden yapıldı. Şimdi tabii bu böyle, bu böyle. Şimdi tabii dedin, senin haberin başında da Cumhurbaşkanı Erdoğan işte dün biz yapmadık, evet, işte bize ilettik, milettik falan dedi, ama bu tabii ki ne derler, hani medyanın ve Türk kamuoyunun ne verilmesi gereken mesajdı. Nitekim de Çavuşoğlu ilk konuşmasında valla ben TSK'ya sordum, biz yapmadık dedi. Şimdi böyle bir ortamda artık yaptık yapmadık çok fazla çok önem arz etmiyor. Çünkü algı hem Irak, tüm Irak için söylüyorum, %100 Türkler yaptı. Türkiye yaptı. Algısı yerleşti. Yerleşti, bitti. Şimdi tabii niye bunu yaptılar? Önemli olan bu.
Evet. Yani Türkiye. Biraz o manada sordum ben. Yani hani zamanlaması insanda böyle bir şüphe uyandırıyor. Böyle bir zamanda niye böyle turistik yere... O manada sormuştum aslında. Evet, sen kendi soruna kendi sordun bu arada, ya da benim sorumu doğru anlıyorum.
Şimdi iki boyutu var bu sorunun. Bir boyutu, yani Türk tarafından vurulduysa niye vuruldu? Büyük ihtimalle yanlışlıkla. Büyük ihtimalle evet tarafından vurulduysa. Yani çünkü Tahran zirvesinden bir gün sonra, Tahran zirvesinden yani bir gün sonra Türkiye'nin Kuzey Irak'ta ya da Irak'ta böyle bir gerginlik yapma gibi bir yararı olacağını hiç sanmıyorum. Evet. Hele hele işte bir gün önce Tahran'da reisiyle oturmuşsun, konuşmuşsun. Ya. İkinci algı şu ya, İranlılar yaptı Türkiye'nin Irak'la arasını bozmak için falan. Yani burada evet, medyada bazı yandaş medya yapıyor ya. PKK yaptı işte efendim bilmem ne yapmak için. O da çok mantıklı gelmiyor. Dolayısıyla öbür tarafa bakıyorum ben şimdi. Niye bu kadar tantara, bu kadar kargaşa Irak açısından? Çünkü biliyorsun Ekim'de seçim yapılmıştı Irak'ta. Evet. Hükümet kurulamıyor. Bir türlü hükümet kurulamıyor. Şimdi hükümet kurulamıyor çünkü Cumhurbaşkanı seçilemiyor. Cumhurbaşkanının seçilmesi için Barzanicilerle Talabanicilerin anlaşması lazım. Çünkü geleneksel uzlaşmaya göre Kürdistan, Irak Kürdistan Başkanı Barzani, Irak Cumhurbaşkanı da Talabaniciler. Yani zaten evet, Talabani'ydi. Sonra Fuat Masum, şimdi de Berham Salih. Hepsi Talabanici bunlar. Şimdi Talabanici diyor ki, yok abi ben kabul etmem artık. Benim adamım Irak Cumhurbaşkanı olacak. Tutturmuş. Bir türlü uzlaşamıyorlar, bu birincisi. İkincisi hükümetle ilgili.
Hangisi? Barzaniciler mi diyor bunu?
Tabii.
Barzaniciler diyor. Tamam.
Tabii. İlle bizden olacak diyor Cumhurbaşkanı diyor. Kusura bakmayın, yeter siz 3 dönem yaptınız. Artık sıra bize geldi falan gibi. O zaman onlar da diyor ki tamam, o zaman Kürdistan'ın başkanlığı da bizden olmasın. Talabaniciler.
Yani.
Böyle bir kargaşa var. O birinci boyutu. İkinci boyutu Irak'la ilgili. Şimdi nitekim de doğru. Benim yani yorumum biraz doğru gibi. Ben de ilk günden de düşündüm. Nitekim de dün başbakanlık üzerinde bir uzlaşma sağlandı. Enteresan. Evet. Yani Şii grupların önerdiği soyadı Esmudani diye bir adam zaten netleştirdi. Yani İran yanlısı Şiilerin.
Sudani. Sudani.
Okay. Muhammed miydi galiba, Muhammed.
Okay.
Sudani. Şimdi bu beyefendi bütün gruplar tarafından temiz, şeffaf, hırsız değil, yolsuzluk belgesi yok. Tam tersi bakanlıklar yaptı. 4-5 sefer bakanlık yaptı farklı bakanlıklarda. Yolsuzluklarla savaştı. İşte şunu yaptı, halka hizmet etti, şunu yaptı, bunu yaptı. Böyle bir algı var bütün gruplar için ve kamuoyunda. Yani Irak kamuoyunda. Dolayısıyla bunun başbakan olma şansı büyük. Bunun başbakan olma şansı eğer doğru ise ve olursa bu da şu demektir. Suudi Arabistan'la İran, Arap ülkeleri uzlaştı demektir.
Aha, evet. Bağdat'ta da görüşme olacak deniliyordu. Ben de onu görmüştüm. Aynen. Bir tek. Bunu görmedim
doğru,
ama.
Doğru. Bağdat'ta Suudi Arabistan'la İranlar ilk defa bakan düzeyinde tahmin ediliyor.
Dışişleri Bakanı.
Evet, Dışişleri Bakanı. Sanıyorum bu önümüzdeki hafta buluşacaklar. Şimdi bu da onu gösteriyor. Yani bu uzlaşma Irak için. Uzlaşma başbakanın seçilmesi ve sonra da öncesinde ama cumhurbaşkanı seçilmesi gerekiyor ki başbakanı atasın. Şimdi bu uzlaşma Irak-İran Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri üstlerinde gelişiyor. Neden diyeceksin? Çünkü Muqtada Sadr, o da bir şeyi biliyorsun.
Evet.
Ve o parlamentodan çekildi. Uzlaşamıyorlar diye. Çekildi. Onun arkasında Suudi Arabistan var. Komik olan da o.
Evet.
Dolayısıyla şimdi İran'la Suudi Arabistan uzlaşıyorsa demek ki Muqtada Sadr'ın da zaten onlar çekildi. Parlamentoda yoklar. İstifa ettiler.
Evet.
İstifa ettiler. Dolayısıyla hükümetin kurulması eğer sağlanıyorsa bu da büyük uzlaşmanın bir parçası. Sen demin dedin ya hani Erdoğan Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır'la barışıyor, barışmaya çalışıyor. Bu büyük uzlaşmanın bir alt başlığı da işte bu olayı. Dolayısıyla bu kadar tantananın oradaki saldırıyla ilgili tantananın çıkarılması Türkiye'ye bir mesajdır. Yeter abi, artık görüyorsun biz uzlaşıyoruz, böyle gıcıklık yapma, sıkıştırma, bozma, biz bu işi çözeceğiz işte falan filan modunda bir tavırdır diye düşünüyorum.
Bir böyle bir vesile olmuş gibi bir durum çıkıyor ortaya. Enteresan. Evet, yani Irak Birliği'ne. Öyle mi?
Onun için büyüttüler zaten olayı.
Çünkü daha önce pek çok olay da yaşandı. Yani şimdi bir yandan Türkiye'nin tabii Irak'ın kuzey bölgelerindeki varlığı çok da hiçbirimiz için yeni bir şey de değil. Hatta ben geçen Faik Bulut abiyle konuşmuştum ama 3800 falan demişti. Yani biz hani 15-18 biliyoruz. Daha da fazla olduğunu biliyoruz. Hani oradaki mücadele şeyde gerilim de zaten hiçbir zaman çok da gizlenip saklanmıyor ama hani birdenbire bu olayın bu kadar büyümesi çok acayip, hem de zamanlaması itibariyle herkese gelmişti. Peki şunu soracağım. Suriye ile bağlantılı düşünürsek yani bu işlerin Suriye'ye bir ucu gelip dayanmayacak mı hiçbir biçimde? Hep harekat bağlamında iç siyasete yönelik bir tüketim değeri taşıyor ama onun ötesinde hani bölgesel denklemi etkileyecek Türkiye'den bir adım hiçbir biçimde gelmiyor. Gelemiyor mu? Çünkü Katar'dan falan da böyle çeşitli haberler geliyor artık. İhvan hattını sattıkları falan yolunda. Türkiye'nin çıkmaz ayın son çarşambası mı bu konuda adım atması? Yani Irak'tan şimdi, falan böyle birlik mesajları gelirken.
Evet, yani Irak'ta bu demin söylediğimiz algı operasyonunun peşinden gelecek tahmin ediyorum. Baskıların bir boyutu tabii ki Suriye'ye yansıyacak. Çünkü Irak'ta Suudi Arabistan'la İran iki düşman tırnak içinde geleneksel ve tarihsel ve bilmem ne düşman uzlaşabiliyorsa bunun tabii Irak'ta uzlaştılar diye bir şey etmez. Suriye'de uzlaşması gerekiyor. Yani Irak'ta tamam uzlaştığın bir şey değil de Suriye'de uzlaşması gerekiyor şimdi. Suriye'de uzlaşması için iki boyutu var. Bir, kardeşim önce Fırat'ın doğusunu çözmemiz gerekiyor. Arap ülkesi olduğu için. İkincisi Türkiye'nin Suriye'deki varlığını çözelim. O zaman tıpkı Irak'ta olduğu gibi bu sefer Suriye konusunda Türkiye'de baskılar yükselecek. Tamam abi, artık sen de çekil. Bak biz bunu konuşuyoruz işte Amerikalılarla, PYD, şu anda PYD, YPG ile konuşuluyor. Herkes konuşuyor. Yani Suudiler de konuşuyor. Birleşik Arap Emirlikleri de konuşuluyor. Daha doğrusu Suriye Demokratik Güçleri ile konuşuluyor direkt. Yani yalnız PYD, YPG ile değil. Onlarla da zaten şu anda Şam'la çok ciddi böyle olumlu aşk yaşıyorlar.
Evet, öyle haberler görüyorum ben de. Henüz doğrulanmadığı için söylemiyorum ama var bir şeyler gibi. Evet.
Doğru, yani ciddi bir diyalog var. Şimdi böyle bakıldığında mesela dün Cezayir Dışişleri Bakanı Şam'a geldi.
Şam'a, şimdi, evet.
Ne olacak diyebilirler bizi dinleyenler. Cezayir Türkiye Arap Birliği'nin dönem başkanı şu anda.
Evet.
Ve Arap liderlerin Ekim'de ya da Kasım'da Cezayir'de toplanması gerekiyor. Şimdi evet. Tam anlaşmışlardı. Katar gıcıklık yaptı Suudi Arabistan'la birlikte geçenlerde. Tavuklarını sürdürüyorlar falan gibi. Zaman kazanmak istiyorlar. İşte Cumhurbaşkanı da dedi ki bundan bir hafta, o da 2 hafta önce, Suriye gelmeyecekse o zaman kusura bakmayın Arap liderler, ben sizin sesimi dinlerim. Dedi.
Ben size pardon, arada sesin gidiyor da Hüsnü abi, tam anlayabilmek için soruyorum. Ne dedi? Ben size misafir yani, edemem. Suriye, ha, Cezayir'de. Evet. Ay, anladım. Evet.
Suriye'ye itiraz ediyorsunuz Arap Birliği'ne.
Evet.
O zaman kusura bakmayın, ben sizi burada misafir edemem.
Evet.
Yani zirve mirve yok. Güle güle size gibi.
Evet.
Onun üzerine Suriye Dışişleri Bakanı geçen hafta Cezayir'in bağımsızlığının 60. yıl dönümüydü. Atladı Cezayir'e gitti. Esad'dan Cezayir Cumhurbaşkanı'na da buna mesaj götürdü. İşte büyük ihtimalle o da Arap liderlerle görüştü. Onun üzerine tüm Dışişleri Bakanı'nı Şam'a gönderdi. İşte Esad'la görüştü. Şimdi böyle bir hareketlenme var. Türkiye'ye dönmek açısından. Şimdi tabii dün zaten Cumhurbaşkanı yine Suriye'ye değindi biraz konuşmasında. İşte diyor ya, terörle mücadelede işte Rusya ve İran taahhütlerine sadık kalsınlar. Mahallen söylüyorum, buna benzer bir şey söyledi. Yani bu Tahran'daki bildiriye. Şimdi orada PKK, PYD'yi kastediyor. Onlar da Rusya'yı kastediyor İdlib'de. Ve Türkiye'nin şu anda bulunduğu Suriye'nin %9'unda 10 binlerce Milli Suriye Milli Ordusu'nu kastediyor. Yani bu söylem, çelişkili söylemler. Eğer Irak'ta İran-Suudi Arabistan uzlaşırsa büyük ihtimalle ucu Türkiye'ye dokunacaktır diye düşünüyorum. Ve bazı, Irak'taki tantana bunun sinyalidir.
Evet, aslında bu bağlantıları altını çizmek önemli oldu. Çünkü böyle çok hani bağımsız bir olaymış gibi herkese geliyor ama bir siyasi resim çerçevesinde görmek hakikaten kafayı açıcı oluyor. Çok teşekkür ediyorum Hüsnü abi. Başka eklemek istediğiniz
bir şey? Yani zaten dediğin gibi senin, yani Türkiye 1989'dan itibaren yanlış hatırlamıyorsam Saddam'la yapılan bir anlaşmadan dolayı sınır ötesi operasyonu yapıyor. 30. kez.
Evet.
Senin de dediğin gibi 38 tane orada üs var. Yani üs o kadar yok ama işte küçük.
Evet. Üstlerken yani.
38'e ulaşabilir. Üçüncüsü işte Irak'ın Birleşik Devletleri'ne gönderdiği mektupta 2197 sefer Türkiye Irak sınırlarını ihlal etmiş.
Evet. Maşallahı var yani. Evet. Hayır, şimdi hep böyle Rusya, Ukrayna filan tartışılıyor tabii. Yani Amerika, Avrupa vesaire, NATO filan son 30 yılda varken neyi nasıl tartıştıklarını ben anlamıyorum ama Orta Doğu'ya baktığımız zaman tabii resim tamamen tersine dönüyor uluslararası hukuk bakımından. Hakikaten delik deşik bir durum var. Türkiye'nin de buna belli katkıları olduğunu zaten biliyoruz aslında. Tabii çeşitli gerekçeleri istenildiği zaman her yerden bulunabiliyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet.
Bir cümle söyleyeyim, bizim bilmemiz bir şey fark etmez. Bırak Katar eski başbakanı Hamed Bin Casim en azından 5 sefer onu Türkiye mahvetti Suriye'yi, mahallen söylüyorum. Her şeyi Türkiye üzerinden yaptık. Teröristleri Türkiye üzerinden soktuk. Parayı, pulu, askeri, her şeyi Türkiye üzerinden soktuk. Katar'ın başbakanı bunu söylemişti. Bir şey ifade etmez ya.
Evet, söylemişti. Doğru. Evet, yani tabii bazen 10 yıldır ne yaşadık biz diye insanlar çok balık hafızalı olduğu için hakikaten değil mi? Artık insan beziyor, öyle söyleyeyim. Peki. Aynen. Çok teşekkür ediyorum Hüsnü abi değerlendirme için.
Kolay gelsin.
Ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
Sağ olun.
Evet, hakikaten Zaho meselesi tabii ki Türkiye'nin aldığı tavır, açıklamaları, onların hepsini aktarmıştım ben size. Ama bir de tabii Orta Doğu'daki genel resim, özellikle Irak'taki genel resim, benim geçen haftadan beri size de söylediğim, özellikle İran'la Suudi Arabistan arasında Irak merkezli bir yeni olmayan, daha önceden de görüşmeler olduğunu aktarmıştım size. Bunların ilerlemesi bakımından, belki oluşacak yeni çerçeve bakımından tabii ki önemli. Hüsnü abi de Zaho olayını burada başka bir yere oturtmuş oldu. Evet, bugün Eksen'den bu kadar. Bob Dylan'dan Blowing in the Wind'le veda ediyoruz bugün. Size yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. How many roads must a man walk down before you call him?
seas must the wind of sail, and before she sleeps in the sand. How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see?
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.